Ayrım 6.
Koş zarflı fincanları getir, sor bakalım Fitnat Hanım'a kahveyi nasıl isterler. Hadi kız davran. Koştu kahve pişirdi, mangala ateş ilave etti, fincanları getirip götürdü. Fitnat Hanım üşümüş, kalın bir şal getirdi, akide şekeri ikram etti. Bütün bu gidip gelişler arasında Fitnat Hanım rastıklı kaşları altından onu süzüyordu. Ya Necmiye Kalfa? O az konuşuyor. Fitnat Hanım'ın hakimiyeti altında ezilmiş. Ancak onun gözlerinde de kızı Hacer'inki gibi bir duruluk var. Fitnat Hanım kahve fincanını döndürüyor, döndürüyor. Esma'nın başı dönüyor. Sanki oradan oraya giden, daha doğru sürüklenen kendi bedeni değil, bir başkasının bedenidir. Bir başkasının ayaklarıdır bunlar. Mutfak tarafına geçip bir köşeye büzülüyor. İçeriden Fitnat Hanım'ın kalın kaba kahkahaları. Bazen de Nafiz'in adı. Üzerine titrenerek telaffuz edilen bir kelimedir bu Nafiz. Esma oradaki bir minderde kaybolmak, minderin yünleri arasına karışmak istiyor. Yumuşacık yünler. Kim bilir hangi sevimli koyunun yünleridir bunlar. O yünlerin içerisinde kaybolmak kim bilir ne güzel bir şeydir. Sonra annesinin seslendiğini işitti. Koyunun yünleri arasından sıyrıldı. Fitnat Hanımlar gidiyorlarmış. Koş çabuk, koştu. Fitnat Hanım yanında getirdiği sırma işli terlikleri çıkarıp Necmiye Kalfa'nın torbasına attı. Hacer'in annesinin gözlerinde Esma'yı seven, koruyan bir bakış. Hayır, hayır. Hacer'in annesi Fitnat Hanım'ın isteklerinin, emirlerinin dışına çıkamaz. Evet, ona göre Nafiz, Esma için bulunmaz bir kısmettir. Sahi böyle mi düşünüyor Necmiye Kalfa? Öp bakayım elimi. Fitnat Hanım'ın yüzüklerle süslü, boğum boğum parmakları Esma'ya uzanıyor. Sonra Necmiye Kalfa'nın. Onlar gittikten sonra Şerife Hanım bezdirici bir sessizliğe gömülerek odadan odaya gitti geldi, gitti geldi. Sonunda Esma minderlere sığınmaktan vazgeçip anasının karşısına dikildi. Fitnat Hanım beni istemeye geldi, öyle değil mi ana? Kadının sessizliği karşı tepelerin erişilmez karları gibi. Yoksa bana açmadan babama mı açacaksın belli etmeden, niyetini anladım. Kadın bir mindere çöktü, eline yününü iğne aldı, başladı yün eğirmeye. Esma odanın içinde huzursuzca dolandı. Her gidiş gelişte gözleri pencerenin ardındaki tepelere takılıyordu. Şimdi puslu grilerle kuşanmıştır tepeler. Yediği o tokattan sonra kız istemeye yüzü kalmış mı? Anası buzlu yabancı bir sesle. Şimdi değişmiş diyorlar, itilafçılığı bırakmış. Esma hışımla döndü. Elenika'yı da bırakmış mı? Kadın iyi kucağına koydu. Şimdi biraz öfke, biraz da yenilmişlik taşıyordu sesi. Böyle sözler kız kısmına yakışır mı? Bir daha duymayayım. Esma duvarları kapıları zorluyor. Şerife Hanım'ın analık duygularını yakalayacağı noktaları arıyor. Sonra koşup boynuna atılıyor. Kadının iyi yünü yere düşüyor. Anacığım beni verme o Nafize. Ne olur anacığım. Kadın boynunu saran bu çevik kollardan bunu aldı, sıyrılmaya çalıştı. Dur kız, boğacaksın. Hay deli, otur şuraya. Deli dalgalar duruldu. Esma uysal bir kedi görünüşüyle mindere oturdu. Babana geçen de dokundurmuştum. İsterlerse ne deriz diye. Baban razı gelmedi. Rahmetli Aziz Bey'i sever sayardım dedi. Lakin bu Nafiz babasına benzemedi. Ona verecek kızım yoktur dedi. Pek sertlendi. Esma'nın yüreğinde bir sevinç. Sahi babam böyle mi dedi ana? Öyle dedi ya. Ben şimdi Fitnat Hanım'a ne diyeceğimi düşünüyorum. Münasip sözler bulmalıyım. Esma yeniden anasının boynuna atıldı. Buluruz ana, buluruz. Sen merak etme. Benim canım anam. Şerife Hanım bunu aldı, yüzü kızardı. Aman kız, bunu attın beni. Hadi git de aşağıdan biraz odun getir. Ocak geçecek neredeyse. Esma anasının boynundan sıyrılıp koştu. İsmail Efendi tütününü özene bezene sararken, ananı ne zaman açacaksın? Pek de zamanın kalmadı oğul dedi. Yusuf işlemeli yün çorabının üstünden ayağının baş parmağıyla sıkıntılı sıkıntılı oynadı. Nasıl anlatmalı bilmem ki. Anası sofrayı kaldırıyordu. İçeriye girdi, sofra yaygısını toplayıp büktü. Tam dışarı çıkacakken İsmail Efendi seslendi. Nazik dedi, işini tez bitir de gel hele, diyeceklerimiz var. Nazik ana yarım döndü, İsmail Efendi ile oğlunun yüzlerini araştırdı. Söyleyeceklerin önemini ölçmeye çalışıyordu. Bir şey demeden çıktı, çok sürmeden de içeriye girdi. Mühim miydi diyecekleriniz, bulaşık sonraya mı kalsın? Heya dedi adam, sonraya kalsın varsın, geç otur. Nazik Hanım bir İsmail Efendi'ye bir oğluna baktı, sonra gelip bir mindere çöktü. İsmail Efendi tütünün kağıdını dudağının ucuyla ıslatıp yapıştırırken sakindi. Nazik Hanım sabırsızlandı. İşte geldim oturdum, söyleyin söyleyeceğinizi. İsmail Efendi sigarayı yaktı, bir nefes çekip boşalttıktan sonra Yusuf bir karara varmış, ben de tasdikledim, bakalım sen ne diyeceksin dedi. Kadın huzursuzca kıpırdandı. Karar tasdiklendikten sonra bize neden soruluyor? İsmail Efendi güldü, Yusuf da. Ben kabul ettim ama sen de tasdikle dedi İsmail Efendi. Sonra oğluna anlat gibisinden bir işaret yaptı. Bursa'da bir mektep açılmış ana dedi Yusuf. O mektebe yazılacağım. Kadın bir şey anlamadan baktı. Ne çıkılıyormuş o mektepten? Buna İsmail Efendi cevap verdi. Karakol kumandanı. Anlayacağın o mektepte talim görecek. Sonra da bir karakolun başına verecekler. Tabii nereye düşerse. Kadın yüzüne eğdi, düşünüp taşındığı belliydi. Dağ başlarında, köprü başlarında karakollar geçiyordu gözünün önünden. Issız bozkırlar, karlı tepeler. Bir oğlu kaybettik. Bunu da dağlarda, bayırlarda mı kaybedeceğiz? Sonra kendisine kızdı. Vatan için yetiştirmedik mi bunları? Alınlarına ne yazılmışsa o olur. Varsın gitsin, ne yapalım? Demek Bursa'ya gidecek. 3 aylığına ana, 3 ay sonra artık bizi nereye verirlerse. İsmail Efendi sigarasının dumanları arasından sıyrıldı. Ne düşünüp durursun hatun? Yusuf gönüllü jandarma olmadı mı? Oldu. İyi ya, şimdi görgüsünü bilgisini genişletecek. Maaşı da ona göre alacak. 3 ay sonra bahardı. Kadının yüzündeki çizgiler dağıldı. Nisan bulutlarını, çiçeklerle donanan ağaçları düşündü. Sonra duvardaki fotoğrafa kaydı gözleri. Oğlu Tevfik 2 arkadaşıyla, üstlerinde asker elbiseleri. Arkada kuşlu bir perde, Tevfik sandalyede oturuyor. Geride arkadaşları, onlar ayaktaydılar. Sonradan öğrenmişti, Tevfik gibi onlar da şehit düşmüşler. Bu resimde de sanki geleceğin belirsizliklerine doğru bakarlarken bir yerde ölümü görmüş, hissetmiş gibi ürkek ve garipler. Kadın içini çekti, sonra onlara döndü. Benden tasdik mi beklersin oğul? Yusuf başını salladı. Tasdikledim öyleyse, karakol kumandanı olmanı kim istemez? Ben de göğsümü kabarta kabarta dolaşırım gayrı. Benim oğlum kumandan oldu diye. Bir bahar değil 10 baharda bekleriz ömrümüz varsa, yeter ki memleket ferahı çıksın. İsmail Efendi bu sözlerden hoşlanmıştı. Sen anneni hep ipek kozasında mı yaşıyor sanırdın oğul? O sabrı ipek böceğinden öğrenmiştir. Gözün arkanda kalmasın. Bak şimdiden benimsedi, kabullendi. Yusuf'un gözü önünde mavi bir yazma beliriverdi ama çabuk kayboldu. Esma'yı düşünmeyi merdiven altındaki odasına çekileceği saatlere bıraktı. Sonra Esma'nın düşüncesiyle vardı uykulara, Esma ile ışıdı günler. Esma avludaydı, kuyudan su çekiyordu. Sokağa rüştiyeden dağılanların bağırtıları, gürültüleri kaplamıştı. Sessiz sedasız doğruca evlerine gitseler ya, hapisten kurtulmuş gibi bağıra çağıra çıkarlar hep. Esma böyle düşündü. Ama birden velinin bu bağırtıları bastıran, sonra da susturan sesini işitti. Gül alır gül satarlar. Kız kovayı bırakıp bu engelsiz akan bir su benzeri sese yöneldi. Kapıya çıktı. Gül alır gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gülle tartarlar, çarşı pazar güldür gül. Velinin yanakları ayazdan kızarmış, soluğu ağzından duman duman çıkıyor. Bu nasıl yürekten söyleyiştir böyle, efendi hafızı aratmayacak. Seslendi Veli, çocuk döndü gel hele. Veli arkadaşların arasından sıyrılıp koştu. Esma abla bazen ona yemiş verirdi. Kuru üzüm, fındık, ceviz, bir pestil parçası yahut ambarlarda saklanan elmalardan. Bu ümitle koşup Esma'nın eline avucuna baktı. O türküyü ne de güzel söyledin. Türkü değil o Esma abla, ilahi. Her neyse, kim öğretti sana bunu? Kim mi? Şey Yusuf ağabey. Esma'nın yüreği hopladı. Diyeceklerinin hepsini unuttu. Şimdi bu ilahi veli aracılığıyla Esma ve Yusuf arasında kurulmuş bir bağdır. Bu gül alıp vermeler onlar için söylenmiştir. Çarşı pazar Esma ve Yusuf için güllerle donanmıştır. Hani şu İsmail Ağa'nın oğlu Yusuf mu? Veli yorulmuş gibi kitaplarını bir koltuğundan diğerine aldı. Evet, bizim Yusuf. Bizim Yusuf da ne demek, yoksa bu çocuk bir şeyler mi biliyor? Esma'nın yüreği 2. defa hop hop etti. Yani jandarma Yusuf, öyle mi? Evet, ama şimdi Bursa'da bir mektebe yazılmış. Oraya gidecekmiş 3 ay. Esma'nın içinde bir şeyler yıkıldı. Ta ötede henüz karlarından sıyrılmamış tepelere doğru baktı. Oralara varan yol kurşun renkli bulutlarla kaybolmuştu. Üşüdüğünü, hatta dişlerinin birbirine vurduğunu o an fark etti. Dur sana yemiş vereyim. Esma böyle dedikten sonra evin ambarına koştu. Çok sürmedi. Kuşağına doldurduğu fındıklarla geri döndü. Veli sevinmişti. Fındıkları avuç avuç ceplerine koydu. Yaşa Esma abla. Şimdi bu fındıklar o ilahiyi okuduğum için mi? Esma başını salladı. Bundan böyle ben de buralardan geçerken hep şarkı türkü söyleyeceğim. Esma güleceği yokken güldü. Sonra şarkısına göre dedi. Öyle yağma yok. Veli'nin cepleri iyice ağırlaşmıştı. Öteden arkadaşları imrenerek ona bakıyorlardı. Arkadaşlarına da ver dedi Esma. Veli koştu. Esma ilahinin sözlerini hatırlamaya çalışarak arkasından baktı. Gülü gül ile tartarlar. Sadece bu mısrayı hatırlayabildi. Diğeri güller gibi dağılıp gitmişlerdi. Ertesi gün puslu bir kış güneşi kurşun renkli bulutların ağırlığını kaldırır gibi oldu. Esma'nın küçük penceresinden Alacalı tepelere varan yol o puslu aydınlık içinde belirdi. Ve Esma henüz sabah mahmurluğu içindeyken at kişnemeleriyle birlikte bir kalabalığın ayak sesini duydu. Telaşla perdeyi araladı. Söğüt taburuydu bu, heyecanlandı. Kimi haki ceket giymiş, kimi fermene ve ağılı çuha. Kalpak, renk renk çevreler, sarılı fes kalabalığı. Omuzlarında tüfekleri, göğüslerinde fişeklikleri söğütün içinden akıp gidiyorlar. Puslu güneş yüzlerine vuruyor, mermerden oyulmuş gibi yüzleri. Esma onların içine tanıdık yüzler arıyor. Hepsi de tanıdık biridirler ama isimlerini çıkaramıyor. Tabur o puslu gün ışığının altında silikleşerek uzaklaşıyor. Çizgiler kopuklaşıyor, sonra yeniden 3-5 asker görüntüsü pencereye ekleniyor. Nihayet Sakarya'nın bir kolu gibi akan bu sel gitgide tepelerin sisinde eriyip kayboluyor. O gün babası taburun Geyve taraflarına gittiğini söylemişti. İçlerinde Ali Molla da varmış, sonra daha birçok isim saymıştı. Ya Yusuf neredeydi? Bu defa atları süren İsmail Efendi'ydi. Yusuf yanına oturmuştu. Tekerlekler çamurlu yolda derin izler bırakarak yol alıyorlardı. Yusuf'un gözleri kireç boyalı evlerde, solgun çıplak ağaçlarda dolanıyordu. Mektup yazmayı ihmal etme. İsmail Efendi böyle dedikten sonra uzun kamçısını hayvanlara hafifçe dokundurdu. Atlar hızlandı. Olur dedi Yusuf, yazarım. Birden Veli'nin sesi duyuldu. Yusuf ağabey, Yusuf ağabey. Bu bizim Veli dedi Yusuf. Baba biraz durur musun? Efendi hafızın oğlu bir şey diyecek herhalde. İsmail Efendi dizginleri çekti. Veli nefes nefese yetişti. Kolunun altında ders kitapları, Yusuf'un içinde kırık dökük duygular. Belli etmemeye çalıştı azarlar tonda. Ne var dedi Yusuf ağabey, Yusuf ağabey, duyduk işte. Veli ne söyleyeceğini unutmuş gibi düşündü, başını kaşıdı, sonra Bursa'ya mı Yusuf ağabey? Evet, ne zaman döneceksin belli değil. Hadi mektebe geç kalacaksın dedi İsmail Efendi. Veli'nin o yumuşak kahverengi gözleri dolu dolu. Yusuf işi şakaya boğarak, biz gelinceye kadar büyü biraz dedi, memlekete adam lazım. Sen gidince Söğüt bomboş kalacak Yusuf ağabey. Ne yapalım vazife, hadi oyalanma doğru mektebe. İsmail Efendi atlara yeniden yol verdi. Tekerlekler ezici gürültülerle Veli'nin yanından geçip gitti. Yusuf'un içinde kırık dökük duygular. İşte Esma'nın penceresi, perde kapalı. Esma beyaz bir sırdır artık. Esma yoktur. Belki de hiç olmamıştır. Belki de mor ya da kırmızı atlas yorganına sarılmış uyuyordur. Yüzünü gözünün önüne getirmeye çalıştı. Hiçbir çizgisini hatırlamıyordu şimdi. Esma zaten var mıydı ki? O bir masal prensesiydi. Evet, evet. Annesinin o küçükken anlattığı masalların prensesi. İsmail Efendi atları kamçıladı, araba hızlandı. Söğüt ince ince dumanları, beyaz perdeli pencereleri, çıplak ağaçlarıyla yavaş yavaş geride kaldı. Arif Çelebioğlu'nun notlarından. Buğulu ve kınalı üzümler sepetlerinden yarı bargın sarkıyorlardı. Üzerlerinde bir sürü arı geziniyordu. Güz güneşi biraz kavurup çekilmiş, dükkanların önüne çatıların gölgesi düşmüştü. Ötelerden burnuma çürük yaprak kokusu, yakılmış otların kokusu geliyordu. Yanımda amca bey çarşı içinde şuraya buraya bakınarak yürüyorduk. Onun bugünden çok dünde yaşadığını biliyordum. Şapkasını eğmiş, düşünceli elleri ardında. Serin bir rüzgar dolaşıyor ortalıkta. Kahramanlarımı Kaymakam Sait Bey Çeşmesi'nin orada, çarşı caminin yanındaki çayhanede düşünmeye çalışıyorum. Çarşıya bugünkünden biraz daha farklı, gösterişsiz, loş dükkanlar yerleştiriyorum. Apartmanları homurtusuyla çarşı içinde şöyle bir dönen ve geriye kötü bir duman bırakıp uzaklaşan kamyonları, otobüsleri siliyorum. Şimdi önümde toprak bir yol uzanıp gitmede ve bir yaylı arabaya hoş bir çıngırak sesiyle önümden geçip gidiyor. Apartmanların yerinde ise bahçeli kerpiç evler, bahçelerde güller, mürdümerikleri. Bir zamanlar şuradan bir dere geçerdi dedi amca bey. Gösterdiği yere baktım, evler evler. Sonra bir de tahta köprü vardı, işte şurada durdu, ben de durdum. Toprağın derinliklerini dinliyormuş gibiydi. Belki de geçmişin sesini duyuyordu. Suların küçük çırpınışlarla akışını, tahta köprü üstünde ayak seslerini, yüzbaşı Hüseyin Bey'in iç çekişlerini, sonra yaz günlerinde bir kurbağa ordusunun vıraklamalarını. Parmağıyla ileride bir yeri işaret etti. Galiba mavi boyalı bakkal dükkanının olduğu yeri. Bir de hamam vardı, 9 ayak hamamı derdik. 9 kat basamakla inilirdi. Peki ne oldu onlar? Yani dere, köprü ve hamam. Yüzünün bir yanı bir tarafa doğru hafifçe çekildi, belki de gülümsedi. Yerin altında kaldı. Hamam mı? Hamamda, derede, köprüde hepsi gördüğün gibi yol oldular. Kocaman, katlanmamış, öylece dürülmüş bir mendil çıkarttı sonra. Burnunu sildi. Oradan kaçmak, uzaklaşmak istercesine yeniden yürümeye koyuldu. Beni unutmuş gibiydi. Sanki hala yerin altındaki sesleri dinliyordu. İyice kulak versem, belki ben de duyardım. O fayton çıngıraklarını, derenin akışını, Söğüt taburunun düzenli ayak sesleriyle gelip gitişini, nal seslerini ve daha neleri neleri. Amca bey dalgınlığından sıyrıldı. Mahallelerin isimleri de değişti dedi. Mesela Kayhan Mahallesi eskiden Cami-i Kebir Mahallesi diye anılırdı. Cumhuriyet Mahallesi Cüra Bey Mahallesi idi. Kadife çiçekleri ve horoz ibikleriyle süslü bir sonbaharın içinden geçiyorduk. Bana sarı iki katlı bir binayı gösterdi. Eski kaymakamlık binasıymış. Pencere pervazları kahverengi, alt katın pencerelerinde gün ışığı silinmiş. Üst katın pencerelerinde ise beyaz patiska perdeler var. Düşüncelerin bahçe kapısından içeriye sızıyor, basamakları çıkıp geçmişin gri soluk sarı aydınlığına dalıyor. Bu eski kokuyu tanıyorum. Oymalı konsollar, Kuvay milliyecilerin yine böyle bir sonbahar günlerinde bu odaları doldurduklarını düşünüyorum. Kalın, çapraz ayaklı iskemleler, hasırlı tabureler, belki çini bir soba, birkaç pirinç mangal. Beyaz, kireç boyalı duvarlarda lamba ve sigara isi, raflar, nişler. Sonra kayboluyor hepsi, bahçede yorgun bir asma. Sarı, turuncu kadife çiçekleri. Dar bir sokağa daldık. Dükkanlar, bir iki kerpiç ev ve asma bolluğu. Sonbaharın ışıltısı üzümler. Amca bey adımlarını hızlandırdı. Vitrinde birkaç yağlı boya natürmontun bulunduğu camcı dükkanından içeriye girdi. Ben de peşinden yürüdüm. Bizi sarışın bir delikanlı karşıladı. İçeride esnaftan birkaç kişi taburelere, portakal sandıklarının üzerine çökmüşler. Ellerinde koyu demli çaylar. Amca beyi görünce doğruldular. Buyur amca bey, hoş geldin. Yer gösterdiler. Bana da oturacak bir tabure bulundu. Çaylar söylendi yeniden. Amca bey beni tanıttı. İşte dedi, kitap yazacak olan. Başlarını salladılar. Kimisi taburesini yaklaştırdı. İçlerinden biri sarışın delikanlıya. Bize Mustafa Bey'de bir defter olacaktı dedi. Onu getiriver. Kur'an'ın içinde saklıyordu. Ta o zamanlardan kalma bir defter. Delikanlı anladım dedi. Fırlayıp çıktı. Şimdi sigaralar yakılmıştı. Dumanların içinde belirip kaybolan yüzler. Bunların arasında bir tek amca bey o günleri yaşamış. Ötekiler büyüklerinin anlattıklarından pek azını akıllarında tutabilmişler. Ama onlar da Söğüt'e ve o günlere ait birkaç çizgiyi bu kitaba eklemek istiyorlar. Defter geldi, daha doğrusu sararmış, solmuş birkaç sayfa. Kurşun kalemle eski yazı notlar, bazı yerleri silinmiş. Amca bey bu sarı solgun sayfaları geçmiş zamanlara kavuşmanın sevinciyle tutuyor. Eski yazı bilir misin diyor. Bilirim, oku bakalım şunu. İmtihan eder gibi söylüyor bunu. Kağıdın birini onun titrek parmakları arasından alıveriyorum. Kazamız namına 400 silahlı, Gündüz Bey namıyla milli ve gönüllü bir piyade taburunun vatan uğrunda ordu emrini ifa etmesine heyetimizce karar alınmıştır. Sonra bir başkasını okumaya çalışıyorum. Söğüt Kaymakamlığına. Kazamız heyet-i idare azasından Halil ve Nuri Efendilerin kongreye aza olarak intihap kılındıkları mübeyyin mazbata tanzim ve takdim kılındı. 7 Mart 1336. Ve bir diğeri. Bursa Balıkesir Merkezi'ne. Kongre azasından Halil Efendi, Ankara Meclisi Milli Azalığına intihap edilmiş olmakla süratle hareketinin işarı ve bir de telgraf metni, Söğüt müfrezelerinin ihtiyaçları için lüzumlu paranın gönderileceğini bildiriyor. İşte bu tozlu solgun sayfalarla geçmiş zamanın sokaklarına yeniden dalıverdim. Bir telgraf maniplesi kulağımda tıklayıp durdu. Atlar, trenler aceleci nefeslerle önümden geçip gittiler. 3. Bölüm. O gün Çaltı'nın Efesi diye bilinen Kayalı Süleyman 5-6 adamıyla Söğüt'e inmişti. Arada bir gelir 9 ayak hamamında yıkanır, yeniden Çaltı kayalarına dönerdi. Gelişi gidişi efsane olur, günlerce konuşulurdu. Eğer bir gören olmuşsa ilaveleriyle anlatılırdı artık. Çaltı'nın Efesi şöyleydi böyleydi diye. Çömlekçi Musa'nın oğlu Selim, Efe'nin geldiği gün 9 ayak hamamında yıkanıyordu. İçeride birkaç müşteri daha vardı. Bir ara kalın kaba sesler işittiler. Oradakilerden birisi aman dedi. Bu Kayalı Süleyman'dır. Tası tarağı toplayıp gidelim. Kubbeyi başımıza yıkar halimallah. Ne korkuyorsun be dedi Selim. Alt tarafı bir Ademoğlu. Sesi hamamda yankılanmıştı. Keyifle başından aşağı tas tas su boşaltmıştı. Ancak gözlerini açtığında biraz ötesinde dağ gibi bir adam görmüştü. Peştemalı beline sarmış, sinirli sinirli bıyıklarıyla oynuyor, şişkin pazuları geniş vücuduyla öylece duruyor. Yanı başında tellak, kaşıyla gözüyle bunlara çıkın diye işaret ediyor. Geride Efe'nin kendisinden aşağı kalmayan iri kıyım adamları. Kayalı Süleyman tellak Kazım'a döndü. Bunlar da kimin nesi böyle? Geleceğinizi bilemedik Kayalı ağam. Bileydik almazdık bunları. Hemen savuşturalım. Kayalı cevap vermedi. Ellerini beline koyup Selim'e doğru yürüdü. Lan sen buralı mısın? Selim eyvah bize çatacak diye düşündü. Korkmuş görünmemeliydi. Dik bir sesle cevap verdi. Buralıyım elbet. Adını de bakayım. Adım Selim. Çömlekçi Musa'nın oğluyum. Şu pehlivan Musa'nın mı? Bak bak bak. Koca pehlivanın oğlu bir deri bir kemik olsun. Her neyse. Süleyman böyle dedikten sonra bir kurnanın başına çöktü. Kazım, müşteriler dursunlar mı beyim diye sordu. Kayalı başını kaldırdı. Bize bir zararları olmaz, sen işine bak. Selim'in dışında ötekiler çoktan hamamı terk etmek üzereydiler. Hamamda çalışanlar havlu koşturup duruyorlardı. Kayalı tellağa kesele bakalım. Kayalı'nın üç adamı kurnaların başına çökmüşlerdi. Bol suyun karşısında çocuklaşıvermişlerdi. Koca vücutlarıyla birbirlerine su atıp duruyorlardı. Tellak Kayalı'nın sırtını keselemeye koyuldu. 6 aydır kese görmedi derimiz. Yuvarla bakalım şu kirleri tellak, yoksa ben seni yuvarlarım. Süleyman'ın adamları kahkahalarla güldüler. Selim'in de güleceği tuttu. Ama Kayalı Süleyman gazaba gelir diye korktu. Anlatacaktı arkadaşlarına Kayalı Süleyman'ın dokuz ayak hamamına nasıl geldiğini, müşterilerin korkudan sıvışıp gittiklerini, bir tek kendisinin hamamı terk etmediğini, Efe'nin birer karış uzunluğundaki bıyıklarını, dev cüssesini. Sen ne iş tutarsın bakalım? Selim bu sorunun kendisinden başkasına sorulmadığını biliyordu. Yine de bana mı soruldu dedi. Ya kime sordum? Elbette sana. Babam gibi ben de çömlekçilik ederim. Kayalı başını doğrultup adamlarına seslendi. Lazım mı ağalar çanak çömlek bize? Şimdilik lazım değil. Lazım olursa gelir alırız Efe. Biz dağlarda otururuz dedi Kayalı. Yine de kapkacak lüzum ediyor da. Böyle dedikten sonra kaba kaba güldü. Sonra tellağı azarladı. Derimi yüzeceksin yavaş. Kırarım bir tarafını. Usulünce keseli. Çok sürmedi yatıştı, sakinleşti. Selim cesaretlenmişti, soru verdi. Hep o dağlarda mı oturursun Efe dedi. Kimin kimsen yok mu? Neden inmezsin oralardan? Kayalı başını kaldırdı. Selim öfkesi gülüşü birbirine karışan bu yüzde bir an için masum çizgiler gördü. Adamın heybeti kayboldu sanki. Doğrulup kalktı, içini çekti ve o içini çekerken geniş göğsü koca bir körük gibi şişip boşaldı. Sen ne dersin be çocuk, ben oralardan inebilir miyim? Bir kere adam vurdum, hapse girdim. Mahpusluk damgasını yiyen adam insan içine insan gibi yaşayamaz. İstese de bırakmazlar. Belaya bulaşmışız bir kere. İşte onun için dağlara vurdum kendimi. Bir kocamış babam var, başka kimsem yok. O evinde oturur, bense hayvan inine benzer bir kovukta. Farz et ki bir yılan deliği. Beni kimse o delikten çıkaramaz. Duydun mu çömlekçi? Ordular gelse ayıramaz beni oralardan. Hamamcının ensesine vurdu. Öyle değil mi tellak? Hem o dağlarda biz bekçilik ediyoruz. Kolay iş midir? Musluğu açtı. Tas tas su alıp vücuduna dökündü. Dağı taşı bekleriz. Gavur çıkıp gelse ne edeceksiniz ha? Doğru dedi tellak. Düşman gelse yandık alimallah. Önce buradaki Rumlar sağ komaz bizi. Kayalım sen oralarda sıkı dur. İyi gözle yolları molları. Selim'e döndü. Kayalı Süleyman demişler. Şahin kuşu gibidir ha. Düşman çaltıdan çoktan iniverecek. Kayalı'dan çekinir. Ondan gelemez. Kayalı'nın adamları bak bu doğru. Kolaysa gelsin bakalım düşman dediler. Sizin Söğüt taburundan haberiniz yok galiba.